Ayrım 14.
Banyodaki su akıp gidiyor. Çekmeceleri kapatıyorum. Makyaj kalemlerini, krem kutularını, parfüm şişelerini, spreyleri Malina kızmasın diye tuvalet dolabına kaldırıyorum. Ev giysisi gömme dolaba asılıyor çünkü bugün için değil. Hava almam ve yatmadan önce sokağa çıkmam gerek. Duyarlılık göstererek Hoymark'ta sapıyorum. Bu arada kent parkının yakınlığından, parktaki gölgelerden ve insan görüntülerinden korkuyorum. Linke Bangasse'den yolu uzatıyorum. Acele yürüyorum çünkü yolun bu parçası içimde ürperti uyandırıyor. Ama yalnız Beatrix Sokağı'na kadar sürüyor bu. Sonra kendimi yine güvencede hissediyorum ve Beatrix Sokağı'ndan sonra Ivan'ın evde olup olmadığını öğrenmeyeyim diye Macar Sokağı'ndan yukarı çıkıp Renweg'e kadar gidiyorum. Dönüş yolunda bu noktayı bir kez daha göz önünde tutuyorum. Böylece gerek 9 numarayı gerekse bana bir takım ipuçları verebilecek olan Müzgasse'yi görmememi sağlıyorum. Ivan özgür olmalı. Hareket alanında özgür kalmalı bu ilerlemiş saatte bile. Birkaç basamağa bir defada çıkıyorum, deli gibi yukarı koşuyorum çünkü kulağıma bir telefon zili gelir gibi. Bizim telefonumuz olabilir bu, gerçekten de düzenli aralıklarla çalıyor. Kapıyı hızla açıyorum, arkamdan açık bırakıyorum çünkü telefon çalıyor, telefon alarma geçmiş. Ahizeyi koparır gibi alıyorum, soluk soluğa ve şaşkın konuşuyorum. Şimdi girdim, dolaşmaya çıkmıştım. Tabii yalnız başıma. Başka nasıl olabilir? Yalnızca birkaç adım. Senin evde olduğunu nereden? O zaman arabanı görmemiştim. Renweg yönünden geldiğim için. Herhalde unuttum başımı kaldırıp pencerelerine. Renweg'den gelmeyi yeğliyordum. Hoymark'ta gitmeye cesaret edemiyorum. Ama senin eve dönmüş olduğunu... Kent parkından ötürü çünkü orada hiç bilinmez... Gözlerim neredeydi ki acaba? Müzgasse'de bugün benim arabada, orada. O zaman en iyisi ben seni arayayım, yarın telefon ederim. Sonra barışın atmosferi geliyor. Uykunun mahmurluğu geliyor, sabırsızlık dağılıyor. Güvence altında değildim ama şimdi kendimi yine güvencede hissediyorum. Artık geceleyin kent parkının yakınlarında bina duvarları boyunca koşuşturmuyorum. Karanlıkta dolanıp durmuyorum. Şimdi birazcık yuvamda gibiyim. Macar Sokağı'nın kurtarıcı köprüsünde başımla Macar Sokağı ülkeme varmışım bile. Boynumu da biraz olsun sudan dışarı çıkarabilmişim. Sözcükleri ve cümleleri daha ilk kez ağzımda çalkalarken, daha harekete geçerken, başlarken, bir gün gelecek insanların altın kırmızısı gözleri ve şaşırtıcı sesleri olacak. O gün insanların elleri yeniden sevme yeteneğini kazanacak ve insanlığın şiiri yeniden yazılmış olacak. Daha üstünü çizerken, gözden geçirirken, çıkarıp atarken... Ve elleri iyilik yapabilecek, masum ellerini varlıkların en yücesine uzatacaklar. Çünkü insanlar sonsuza değin beklemek zorunda kalmamalılar. Beklemek zorunda kalmayacaklar. Daha anlarken, ileriyi görürken. Kapıda anahtarı duyuyorum. Malina soran bakışlarla bulunduğum odaya giriyor. Rahatsız etmiyorsun, yanıma otur. Çay ister misin? Bir bardak süt ister misin? İstediğin bir şey var mı? Malina mutfağa gidip bir bardak süt almak istiyor. Hafif bir alayla önümde eğiliyor. Herhangi bir nedenle bana hafiften gülüyor. Bu yetmiyormuş gibi bir şeyler söyleyip beni kızdırıyor da. Yanılmıyorsam eğer, Nureuren Mülle La Montaigne est passé. Lütfen bir de kumanda eder gibi konuşmaya başlama. Hiç olmazsa bundan esirge beni. Aslında beni şimdi rahatsız etmemeliydin. Kendini bir kez olsun iyi hissetmek herkesin hakkıdır. Ivan'a daha önce aşk üzerine hiç düşünüp düşünmediğini, eskiden ne düşündüğünü ve bugünkü düşüncesinin ne olduğunu soruyorum. Ivan sigara içiyor, külünü yere döküyor, bir şey söylemeksizin pabuçlarını arıyor, ikisini de buluyor ve bana dönüyor, söyleyeceklerini bulmakta güçlük çekiyor. Aşk üzerinde düşünülen bir şey midir? Ne düşüneyim? Bu konuda mutlaka bir şeyler söylenmesini mi bekliyorsun? Yoksa niyetin bana tuzak mı kurmak? Evet ve hayır. Ama eğer sen ve hiçbir zaman hiçbir şey duyumsamıyorsun, öyle mi? Bir nefret, bir hoşnutsuzluk bile mi? Peki ama ya ben de hiçbir şey duyumsamıyorsam diye soruyorum karşımdakini iyice kollayarak ve benden bu kadar uzak olmasın diye. Bir metre bile uzak olmasın diye, ona bütün bunları ilk kez sorduğumda uzağımda olmasın diye kollarımı Ivan'ın boynuna sarmak istiyorum. Hayır canım, hangi nefretten söz ediyorsun? Durumu karıştırmak mı istiyorsun? Gelmem yeterli olmalı. Aman Tanrım, nasıl da imkansız sorular soruyorsun. Bir zafer kazanmışçasına yanıtlıyorum. Benim de bilmek istediğim buydu. Yani bunların imkansız sorular olup olmadığı, yalnızca bu kadarını öğrenmek istiyordum. Ivan giyinmiş ve artık fazla zamanı yok. Bazen ne kadar tuhafsın diyor. Hayır, tuhaf olan ben değilim. Başkaları diye karşılık veriyorum hemen. Geçmişte kafama bu tuhaf düşünceleri onlar soktular. Oysa ben hiçbir zaman böyle düşünmedim. Nefret, hoşnutsuzluk aslında aklıma bile gelmezdi. Ve içimde asla uzlaşmaya yanaşmamış olan bir başkası var. Zorla yönetilmiş sorulara yanıt vermek için zorlanmaya asla yanaşmamış biri. Aslında içimde bir başka kadın var demen daha doğru olmaz mı? Hayır, bilerek eril kullandım. Karıştırmış değilim. Eril olan bir başkası. Ben eril kullanıyorsam artık bana inanman gerek. Ama bakınız hanımefendi, bizler çok dişiliz. Bunu daha ilk başta saptayabildim. Söylediğimin doğruluğuna bugün de inanabilirsin. Ama sen bu kadar sabırsız olursan ve bir kez olsun beni dinleyecek sabrı göstermezsen, bugün çok sabırsızım ve tüm sabrımı sana ayıramam. Yalnızca biraz sabırlı olman gerek, o zaman birlikte bulabiliriz. Ama sen benim sabrımı taşırırsan, korkarım sonunda senin sabırsızlığının kaynağı benim gösterdiğim sabır olacak. Sabır ve sabırsızlık üzerine söylenen cümlelerin sonu çok küçük bir cümle öbeği. Bir gün gelecek, binalarımız çökecek, otomobiller hurdaya dönüşmüş olacak. Uçaklardan ve roketlerden kurtulmuş olacağız, tekerleğin ve atomun parçalanmasını bulmuş olmaktan vazgeçeceğiz. Mavi tepelerden taze bir rüzgar esecek ve ciğerlerimizi alabildiğine dolduracak. Ölmüş olacağız ve soluk alacağız, bu hayatın ta kendisi olacak. Çöllerde sular tükenecek, biz yeniden çöllere dönebileceğiz ve vahiylere kulak vereceğiz. Savanlar, göller ve akarsular aralıklarıyla bizi çağıracak. Elmaslar kayaların içinde kalacak ve parıltıları hepimizi aydınlatacak. Balta girmemiş ormanlar bizi düşüncelerimizin karanlık ormanından çekip alacak. Düşünmeye ve acı çekmeye son vereceğiz. Bu kurtuluşun ta kendisi olacak. Çok sayın başkan, akademi adına yaş günümü kutlamışsınız. İzin verirseniz özellikle bugün nedenli korkmuş olduğumu söylemek istiyorum. Gerçi inceliğinizden kuşku duyuyor değilim. Çünkü birkaç yıl önce açılışında sizinle tanışma onuruna ermiştim. Demek istiyorum ki çünkü sizi tanımıştım. Ama burada ima ettiğiniz gün... Dahası belki de belli bir saat ve artık yaşanmamış kılınması olanaksız bir an, büyük bir olasılıkla annemin çok özel yaşamına ait, bir de herhalde adetlere göre öyle olmalı, babamın özel yaşamını ilgilendiriyor. Doğal olarak o gün üzerine bana özel bilgiler verilmedi, yalnızca bir tarihi aklımda tutmakla yükümlüydüm. Bu tarihi geçici olarak bile gitsem her kentte, her ülkede bir takım formlara yazmak zorundayım. Ama uzun zamandır artık hiçbir ülkeye gitmiyorum. Sevgili Lili, bu arada benim ve kafamın başına gelenleri duymuşsundur herhalde. Aradan yıllar geçmiş olmasına karşın bu arada diyorum. O zamanlar bana gelmeni, bana yardım etmeni istemiştim senden. Bu ilk kez değildi, ikinci kez oluyordu. Ama zaten ilk çağırdığımda da gelmemiştin. Hristiyanlıktaki insan sevgisi konusunda ne düşündüğümü sanırım biliyorsundur. Ama ne istediğimi anlatmayı beceremiyorum. Demek istediğim şu ki, Hristiyanlıktaki insan sevgisi de belli bir olasılığı dışlamıyor hiç kuşkusuz. Kimine yabancı olabilir bu sevgi? örneğin bana olduğu gibi. Ama başkalarının insanları sevmek uğruna hareket etmelerini anlayışla karşılıyorum. Ve sen de bu insanları sevmek buyruğuna uymak için hareket edebilirdin. Gerçi yalnızca beni düşünerek bir şeyler yapmanı yeğlerdim. Bunun gerçekleşmesi için herhangi bir ciddi durumda bir uzlaşmaya varılması gerekmiyor. Ve o ciddi durum ortaya çıktı da. Sevgili Lili, pek çok durumda sergilediğin yüce gönüllülüğü, belki de alışılmamış denebilecek davranışlarını biliyorum. Ve bu yanına hep hayranlık duydum. Ama şimdi aradan 7 yıl geçti ve senin kendi kalbini aldatmanı aklın bile engelleyemedi. Bir insan çok yürekli ve çok akıllıysa ama bu niteliklere yine de yeterince sahip değilse, o zaman o insanın kendisini uğrattığı düş kırıklığı, onun aracılığıyla bir başka insanın uğradığı düş kırıklığından daha kötüdür. Ben her G'ye asistanlık yapmaya tümüyle hazırdım. Müzik dinleme konusunda farklı görüşte olduğumuzu söylemek için anlaşmıştık. Doğal olarak ses yüksekliği ve parçaların seçimi konusunda da bu böyleydi. Çünkü gürültüye karşı duyarlılığım son zamanlarda hastalıklı bir oranda artmıştı. Gece ve gündüz konusunda çeşitli durumlara göre bu zaman parçalarının değerlendirilmesi konusunda anlaşamadığımızda da anlaşmıştık. Çünkü o sıralarda zaman duygum da çok sağlıksız bir konuma girmeye başlamıştı. Programlamayı hastalıklı bir şeymiş gibi görüyordum ama zaman karşısındaki tutumumun, daha doğrusu bir tutum alma konusundaki yetersizliğimin hastalıklı denebilecek boyutlara vardığını açıkça söylemeye de hazırdım. Bundan başka gerektiğinde kedi ve köpek besleme konusunda görüş ayrılığımızın bulunduğunu açıklamak için de anlaşmıştık. Hayvanlarla, özellikle de kedilerle ve onunla bir evi aynı zamanda paylaşamayacağımı söylemeye hazırdım. Ve o da bir köpekle ya da annemle ve benimle aynı yatağı paylaşamayacağını söylemek istiyordu. Kısacası çok açık biçimde uyumlu bir anlaşmaya vardığımız kesindi. Benim ön yargılarımı bilirsin. Yetiştiriliş biçimim, kökenim, bunların yanı sıra belli bir değerler hiyerarşisi nedeniyle belli koşulları çıkış noktası yaptım. Belli tonlara, jestlere, belli duyarlı davranışlara alışkın olduğumdan idare edebilmem kolaydı ve insanların benim dünyamı, bir zamanlar senin de olan o dünyayı yaralamak için başvurdukları acımasızlık, aklımı yarı yarıya yitirmem için yeterli olabilirdi. Sonunda içinden geldiğim koşullardan ötürü denebilir ki idare edilmesi olanaksız bir insan olup çıktım. Benim üzerime pazarlık yapılamaz. Bana yabancı ve zararı dokunan adetleri kimse benimsetemez. Pabuçlarımı çıkarmamı isteyen Tayland Büyükelçisi bile, ama sen biliyorsun bu eski hikayeyi. Ben pabuçlarımı çıkartmam. Ön yargılarımı açıklamam. Onlar vardır bende, o kadar. Üstümdekileri kendim çıkarmayı yeğlerim, pabuçlara varana değin. Benim kendi adetlerim, günün birinde gerçekten bir istem ileri sürecek olursa, o zaman şu demektir benim için. Neyin varsa hepsini ateşe atıp yak, pabuçlarına varana değin. Viyana. Sevgili Lili, bu arada hiç kuşkusuz bilmemene karşın bilmektesin yine de, çünkü bilmeksizin bilmenin ne olduğu çevrede herhalde konuşulmuştur. Sen kendin buna asla inanmadın ama yine de gelmedin. Şimdi yine yaş günüm, özür dilerim senin yaş günün. Sevgili Lili, bugün artık o noktaya vardım ki seni bir daha asla görmek istemiyorum. Bu herhangi bir ilk ya da son duygusal tepkiden kaynaklanma bir istek değil. İlk yıllarda acılarla dolu, yakınmalarla, suçlamalarla dolu mektuplar yazardım. Ama o mektupların hepsi onca suçlamaya karşın bir zamanlar birbirimize yazdığımız en sevecen selamlarla, seni kucaklamalarımla, çok sevgilerle dolu o sudan mektuplarda olduğundan daha çok yansıtırdı sevgimi. Ayrıca isteğim herhangi bir düşünceden de temellenmedi. Uzun zamandır artık düşünmüyorum çünkü. Ama içimde bir şeylerin seni bıraktığının, artık sana talip olmadığının, seni artık hiç aramadığının ayırdına varıyorum. Gerçi her G veya her W ya da ne bileyim her A bir alçaklık düşünerek bizi ayırmaya çalışmış olabilirler. Ama üçüncü biri ya da birilerinin etkisiyle ayrılmak düşünülebilir mi? Suçu şuna buna atmak kolaydır. Gel gelelim, istemeden işlenmiş bir suç gerçekten varsa bile, ki ben hiç bilmiyorum böyle bir şey, tümüyle önemsizdir. Hem de her bakımdan. Ayrılma isteği olmadıkça hiçbir ayrılma gerçekleşemez. Dolayısıyla burada yalnızca senin, bunun için her fırsattan yararlanmaya hazır olan senin iç dünyandaki bir isteğinin varlığı söz konusu olabilir. Benim için bir nedenin varlığı düşünülemezdi. Bundan ötürü bugün de düşünülemez. Benim bakımımdan sen iç dünyamda gerilere gittin. O kadar. Eskiden birlikte olduğumuz o zamanlara karışıp gittin ve orada senin şimdi bir gençlik resmin durmakta. Sonraki olayların ve benim bu olaylara ilişkin düşüncelerimin artık hiç bozamayacağı bir resim. Bu resim benim içimdeki büyük anıt mezarda düşsel kişilerin bir anda canlanıp aynı hızla ölüme koşan figürlerin resimlerinin yanında duruyor şimdi. Viyana, bir kadın. İman bir yere gitmek zorunda olduğu için kısa bir süre çocuklarını, o haydutları ve yaramazları, o giyerekekleri ben kendisinden böyle yapmasını açıkça istemiş olduğumdan bana bıraktığında evin içinde Lina'nın önceden asla düşünemeyeceği bir kargaşadır başlıyor. Çocuklar önce Lina'nın yapmış olduğu pastayı parçalıyorlar, üstelik hemen hemen hiç yemeksizin. Ben de bıçakları, çatalları, makasları ve lambaları her yerden kaldırıyorum. Evimizin tehlikeli nesnelerle bu denli dolu olduğunu daha önce bilmiyordum. Kapıyı Ivan için aralık bıraktım, ancak Andreas apartmanın sağlığına doğru kaçtı bile. Üzerime korkunç bir sorumluluk aldım. Benim için her an önceden sezilmesi olanaksız ani tehlikelerle dolu. Çünkü Ivan'ın çocuklardan birinin bile başına en küçük bir şey gelse Ivan'ın yüzüne bir daha asla bakamazdım. Gel gelelim çocuklar iki tane ve benden daha hızlı, daha zeki ve daha soğukkanlılar. Neyse ki Andreas aşağı caddeye koşmamış ama ses sanatçısı kadının kapısını deli gibi çalmakta. Kadının kalkması ve kapıyı açması ise olanaksız çünkü 200 kiloluk gövdesiyle yatağında yatıyor. Daha sonra özür dilemek için bir kağıda birkaç satır yazıp kapısının altından atacağım. Zira kadın o etrafı yağ bağlamış kalbiyle hiç kuşkusuz heyecanlanmıştır. Andreas'ı yakalayıp eve sürüklüyorum. Fakat şimdi kapı da kapanmış ve benim yanımda anahtar yok. Kapıyı yumrukluyorum, Ivan açıyor, Ivan dönmüş. İkimiz, ikisiyle daha kolay başa çıkarız. Bella, Ivan'ın bir sözüyle hiç karşı koymaksızın pastanın en büyük kırıntılarını topluyor. Ama şimdi de Andreas pikabın yerini bulmuş, elini yeni safir iğnenin takılı olduğu kola koymuş bile ve plağın üstünü çiziyor. Mutlu bir ifadeyle Ivan'a, bırak çocuğu, zararı yok, çizdiği re majör konçerto yalnızca, çizdiyse benim kabahatim diyorum. Yalnızca Andreas'ın şimdi yakalamak istediği şamdanı hemen alıp yüksek vitrinin üstüne kaldırıyorum. Mutfağa koşuyorum ve Coca-Cola şişelerini buzdolabından çıkarıyorum. Ivan, şu şişeleri açar mısın lütfen? Hayır, bak, açacak orada. Gel gelelim Bella şişe açacağıyla birlikte kayıplara karışmış. Şimdi bizden sakladığı yeri bilmece gibi konuşmalarla bulmamızı istiyor. Soğuk, ılık, serin, sıcak, çok sıcak. Şişe açacağı sallanan koltuğun altında. Çocuklar bugün Coca-Cola içmek istemiyorlar. Bella bardağını her Kopeki'nin getirdiği güllerin durduğu vazoya, geri kalanını da Ivan'ın çayının içine boşaltıyor. Bir an uslu duramaz mısınız çocuklar diyorum. Ivan'la bir şey konuşmam gerek. Tanrım, bir dakika rahat dursanıza. Ivan'la konuşuyorum, bana çocuklarla Tirol'e gidemeyeceğini ama başlangıçta planlanandan daha önce Montse'ye gideceğini söylüyor. Annesi artık Tirol'e gitmek istemiyormuş. Yanıt verecek fırsat bulamıyorum çünkü Andreas bir keşif gezisi sırasında mutfağa da dalmış olmalı. Onu korkuluklarına tırmanmaya başlamış olduğu mutfak balkonunda yakalıyorum. Heyecanımı belli etmeden aşağı çekiyorum. Lütfen içeri gel diyorum. Sana çikolata vereceğim. İvan hiçbir şeyden etkilenmemiş olarak konuşmasını sürdürüyor. Sana dün erişemedim, yoksa daha önce söylerdim. Demek ki İvan Monse'ye gitmek istiyor ve benimle Monse arasında bir ilintiden de söz edilmiyor. Hemen karşılık veriyorum. Bu uygun düştü. Ben de Wolfgangsee'ye, Altevinlere gitmek zorundayım. Daha önce davetlerini iki kez geri çevirmiştim. Şimdi de yarım ağızla geleceğimi söyledim. Ama şimdi gitmeliyim. Aksi takdirde artık alınırlar. Mutlaka git diyor İvan. Senin de bir kez olsun Viyana dışına çıkman gerek. Davetleri neden hep geri çevirdiğini anlamıyorum. Zamanın var çünkü. Eljen. Bella ve Andreas şimdi koridorda. Malina'nın ve benim ayakkabılarımı bulmuşlar. Küçük ayaklarına geçirmişler. Ayakkabıları yerde sürüye sürüye geliyorlar. Andreas bağırarak düşüyor. Onu kaldırıp kucağıma alıyorum. İvan Bella'yı Malina'nın ayakkabılarının içinden çıkarıyor. Bir yandan çocuklarla boğuşurken bir yandan da bakışlarımızla çikolatayı arıyoruz. Oysa bir kurtuluş çaresi olabilirdi. Andreas çikolatanın geri kalanını elinde yoğuruyor ve bluzumu lekeliyor. Demek ki Monse'ye gidecekler ve ben de Altevinlere gideceğimi söyledim. 7 millik çizmeler diye bağırıyor Bella. Onlarla bütün ülkeyi dolaşabilirim. Ne kadar gidebilirim acaba? Buxhevde'ye kadar ulaşabilir miyim? İvan dokunma çocuğun ayakkabılarına. Mutlaka 7 millik çizmelerle gitmek istiyorsa eğer... Please do call later. I have to speak to you. Venedik davetine ait mektup, yanıt mektubu, cevaplı telgraf, henüz hiçbirini yollamadım. O denli önemli değil. Venedik önemli değil. İleride bir gün. İvan Bella ile banyoya gitmiş, Andreas ayaklarıyla tepiniyor ve önce kucağımdan aşağı inmek istiyor. Sonra ansızın beni burnumdan öpüyor, ben de onu burnundan öpüyorum. Burunlarımızı birbirine sürtüyoruz. Bunun hiç bitmemesini, tıpkı benim bu burun sürtmeye doyamadığım gibi Andreas'ın da doyamamasını istiyorum.